yemekleri hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında yine birlikteyiz. Sizleri de bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım programımızın başında. Telefon numaralarımız 090-390-463-3419-463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir. Değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Gökhan Polat ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında ilk konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Sen yağmuru çok seven küçücük şey, ben kendine geç kalan bir adam. Beni sevmesen de görmesen de hayat sürerdi yine, ama kendimi sevmezdim şimdiki kadar. Beni seçmesen de yok desen de güneş doğardı yine, ama gülmeyi bilmezdim şimdiki kadar. Birden geldin aklıma, yakıverdin ışıkları. Hayret ettim kalbime bazen mutluluktan. Birden geldin aklıma, yakıverdin ışıkları. Hayret ettim kalbime bazen mutluluktan. Sen kalbime denk gelen küçücük şey,
aşk sanan.
Ben kendini aşk sanan bir adam,
aşk sanan.
Beni sevmesen de görmesen de hayat sürerdi yine, ama kendimi sevmezdim şimdiki kadar. Beni seçmesen de yok desen de güneş doğardı yine, ama gülmeyi bilmezdim şimdiki kadar. Birden geldin aklıma, yakıverdin ışıkları. Hayret ettim kalbime bazen mutluluktan. Birden geldin aklıma, yakıverdin ışıkları. Hayret ettim kalbime bazen mutluluktan. Geldin aklıma, yakıverdin ışıkları. Hayret ettim kalbime bazen mutluluktan. Birden geldin aklıma, yakıverdin ışıkları. Hayret ettim kalbime bazen mutluluktan. Birden geldin aklıma, yakıverdin ışıkları. Hayret ettim kalbime bazen mutluluktan. Birden geldin aklıma, yakıverdin ışıkları. Hayret ettim kalbime bazen mutluluktan.
içimizden biri. Hayatın Sesleri içimizden biri köşemizde devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Stüdyomuzda Arjantinlilere tango öğreten bir Türk var. Kim mi? Arjantin tango eğitmeni ve dansçısı Deniz Öztin bizlerle birlikte. İkinci soyadınızı söylemedim lütfen siz söyleyin.
Aslında ikinci soyadım, üçüncü soyadım Deniz Öztin Feliz Madrasso. Hani bu meşhur Brezilya dizilerindeki
evet, o yüzden
bitmeyen isimler olur ya, benimkisi de ona döndü.
Eşiniz İspanyol.
Arjantinli. Evet. İspanyol kökenli Arjantinli.
Şimdi biz sevgili Deniz Öztin diye kısa olarak hitap edeyim ben size. Merak ettiğimiz, Arjantinlilere bir Türk nasıl tango öğretir? Açıkçası en çok bu konuyu merak ediyorum ama lütfen biraz kendinizden bahsedin. Çünkü bildiğimiz kadarıyla Türkiye'de dünyaya geldiniz, eğitiminizi tamamladınız ve sonrasında aslında Arjantin'e gittiniz. Nasıl oldu o süreç? Neler yaptınız? Anlatır mısınız biraz?
Tabii ki memnuniyetle. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Benim için büyük bir keyif burada sizlerle ve tüm dinleyicilerimizle bu anı paylaşmak.
Bizim için de öyle, inanın. Tekrar
çok
hoş sağ
olun. Ben Ankara doğumluyum. 1981 yılında Ankara'da dünyaya geldim. Bütün eğitim hayatımı da Ankara'da sürdürdüm. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi gazetecilik bölümünü bitirdim hatta. Bir nevi meslektaş sayılırız,
evet,
değil mi?
Evet, evet. Hatta program yapımcımız sevgili Meltem'le de meslektaşsınız.
Çok teşekkür ediyorum kendisine de, gerçekten tüm kalbimle. Üniversiteyi bitirdikten sonra Ankara'da bazı işlerde çalıştım. Sonrasında İstanbul'a taşındım. Özel şirketlerin halkla ilişkiler ve iletişim müdürlüğü pozisyonlarında görev yaptım. Ve bir gün düşündüm, ben ne yapmak istiyorum bu hayatta? Hayatımın sonuna kadar böyle özel şirketlerin iletişim müdürlüğünü mü yapacağım? İlerleyebileceğim bir kariyer yolu yok vesaire falan diye böyle kendimce kötümser, karamsar diye tabir edebileceğimiz bir düşünce dünyasına girdim. Sonrasında dedim ki, Deniz, sen değişmezsen seçeneklerin de değişmez.
Hayat
önce
de değişmez.
Kendini değiştir. Sonra seçeneklerini çoğalt. Önüne yeni kapılar açılıyor mu, açılmıyor mu, ona bir bak dedim. Dedim ki ben bir dil daha öğreneyim. İngilizcenin yanına bir ikinci yabancı dil daha ekleyeyim. Dedim ki İspanyolca öğren. Bak zaten tangoyu da çok seviyorsun. İşinden istifa et, arabanı sat, bütün lükslerini minimuma indir ve en azından 6 ay, 1 yıl git Arjantin'e, orada yaşa. Hem dilini öğren, hem Arjantin tango nasıl öğretilir bunu öğren. Sonra dön ülkene, başka şirketlerde çalış, başka pozisyonlarda çalış. Aynı zamanda da
tango
eğitmen
olsun
olarak hayatına devam et. Bu düşüncemi aklımdan geçirdikten yaklaşık 6 ay sonra olaylar çok başka gelişti. Çünkü istifa etmek istediğim şirket bana dedi ki, biz seni göndermiyoruz Denizciğim. Oralar zaten bizim hedef pazarlarımız. Sen oraya git ve bizim bölge müdürümüz ol.
Ne güzel.
Hani bir tabir vardır ya, yani körün istediği bir göz, Allah verdi iki göz. Dedim peki o zaman ben gideyim. Sonrasında orada bambaşka bir kariyere başladım. Güney Amerika bölge müdürü olarak göreve başladım. Bu süre zarfında İspanyolca öğrenmeye başladım ve zaten bir süre sonra bu süreci de tamamladım. Sonrasında da bir başka hayalim daha gerçekleşti. Daha çocukluğumdan beri hep istediğim ama belki hepimizin annesinin babasının bir şekilde sarf ettiği cümledir. Sen onu hobi olarak yap canım ama şöyle güzel bir üniversite
okul,
bir mesleğin olsun, onu yine yaparsın diye bana bizimkilerin sürekli söylediği bir konservatuvar okumak istemiştim her zaman. Dedim ki mesleğim de var, üniversitemi de bitirdim, her şeyim var. Şimdi artık zamanı geldi, bu konservatuvarı okuyacağım diye Buenos Aires'teki en büyük devlet konservatuvarının deneme sınavlarına, giriş sınavlarına girdim ve kabul edildim. Orada konservatuvar okumaya başladım.
Ah, ne kadar güzel. Peki özür dilerim, sözünüzü kestim. Tam bu noktada anne baba ne dedi Türkiye'de? Hani gel
onlar,
çağrıları olmadı mı?
Yok, onlar her zaman beni çok desteklediler. Yani
sonra nasıl devam etti?
Sonrasında konservatuvar tango dansçılığı ve eğitmenliği bölümüne başladım. Orada da eğitimim devam ediyor. Kısa bir ara vermek durumunda kaldım başladıktan sonra. Çünkü küçük bir kızım dünyaya geldi.
Allah başlasın.
Sağ olun herkesin. Dolayısıyla orada da öyle bir sürecim devam ediyor. Bu süre zarfında işte 9 yıl oldu Arjantin'e taşınalı. Bundan 4 yıl sonra eşimle tanıştık. Evlendik. Hatta burada Türkiye'de evlendik.
Öyle mi?
Evet. Sonrasında kızımız dünyaya geldi. Çalışmalarıma ben devam ediyorum tabii dansçı olarak ve eğitmen olarak.
Yalnız müsaadenizle ben tam da bu noktada araya girmek istiyorum. Şimdi sevgili dinleyiciler, Arjantin bildiğimiz üzere tangoyu doğuran ülke diyebiliriz. Hani bir Türk gidiyor oradaki konservatuara hem de tango eğitmeni olmak üzere kabul ediliyor. Yani bence bu gerçekten çok kıymetli bir özellik. Siz Türkiye'de edindiğiniz o tango becerilerini aslında bir Arjantinli'ye veya bir jüriye, hem de Arjantin'deki tango eğitmenliği üzerine emek sarf eden bir jüriye kendinizi kanıtlıyorsunuz. Ya bence bu gerçekten çok büyük bir başarı.
Çok teşekkür ediyorum. Yani tabii ben hiç yaparken de şu anda da o gözle bakamıyorum. İnsan yapmaktan keyif aldığı, gerçekten kalpten keyif alarak yaptığı bir şeyi mutlaka aynı coşkuyla karşı tarafa yansıtıyordur. Sizin de mesleğinizi icra edişinizden mesela örnek verebiliriz değil mi?
Teşekkür ediyorum.
Dolayısıyla çok teşekkür ederim yorumlarınız için. Bildiğim kadarıyla o konservatuara girmiş ilk Türk'üm. Evet. Dolayısıyla bravo. Benim için de büyük bir, bana söyledikleri hocalarımın oydu. Tabii Arjantin'in şöyle bir özelliği var. Arjantin göçmen ülkesi. Göçmenlerden kurulmuş bir ülke. Ve bu göçmenlerin içerisinde öyle çeşitli milletlerden insanlar var ki aslında herkes yabancı, aslında herkes Arjantinli.
Hmm.
Dolayısıyla bir başka yabancının daha gelmesi
yadırganmıyor,
tersine çok güzel bir çeşitlilik olarak kabul ediliyor.
Güzel.
Taşındığım ilk günden itibaren ne bir zorluk yaşadım, ne bir böyle dışlanma ya da kötü bir enerji hissettim. Tersine her zaman çok sevgi dolu, yardımcı olduğunu hissettim çevremdeki insanların. Burada onların dilini öğrenme gayreti vesaire, bunlar çok önemli. Çünkü hı hı. Genel olarak Güney Amerika'da İspanyolca konuşuluyor, Brezilya hariç. Ve İngilizce ile günlük hayatta hiçbir iş yapamazsınız, evet, halledemezsiniz. Evet. Dolayısıyla mutlaka İspanyolcayı öğrenmek gerekiyor. Evet, yani ondan sonra da işte şu anda düzenli olarak haftada bir verdiğim grup dersleri var Arjantin'de. Yılda bir ya da mümkün olabiliyorsa iki kez Türkiye'ye geliyorum. Farklı şehirlerde çalıştaylar düzenliyorum. Oradaki yaptığım çalışmaları, birikimlerimi buradaki tango severlerle paylaşmaya gayret ediyorum. Çünkü yapmayı en çok sevdiğim şey eğitmenlik tarafı işin yani. O deneyimleri, o teknik ve artistik bilgiyi başka tango severlerle paylaşıp onlarda karşılık bulduğunu gördüğümde duyduğum haz bambaşka.
Ne kadar güzel. Aslında ben size bir şey itiraf edeyim. Şimdi siz konuşurken bir yandan da sizi dinliyorum büyük bir keyifle. Aslında ben size ikinci bir iş alanı da açabileceğiniz konusunda öngörülerimi söylemek isterim. Çünkü maşallah hani hem diksiyonunuz çok güzel, Türkçeniz gerçekten maşallah çok güzel. Orada aslında Türkçe eğitmenliği konusunda da bence çabalara girebilirsiniz. Eminim o alanda da çok başarılı olursunuz.
Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İşin şakası bir yana ben yapmıyorum çünkü eğitmenliği benim için çok kutsal bir meslek. Anne baba eğitmen bir aileden geliyorum. Dolayısıyla benim için çok kutsal. Yani öğretmekten emin olmadığım hiçbir şeye eğitmenim diye soyunmak istemem. Benim için çok büyük bir hazinedir Türk dili. Ama tabii gramer yapısı vesaire bunlarla ilgili çok daha derinlemesine bilgi sahibi olmak gerekir. Lakin Arjantin'de Türkçe'ye yönelik çok büyük bilgi var.
Aynen.
Bu da neden
ne
biliyor musunuz? Son 6-7 yıldır aşırı meşhur olan yerli dizilerimiz, Türk dizileri. Herkes ama herkesin dilinde işte Şehrazatlar, Onurlar, çocuklarına Şehrazat adını koyan Bolivyalı aileler var. Ama çocukların isimlerini söyleyemiyorlar da. Öyle düşün.
Dilleri dönmüyor ama.
Dilleri dönmüyor ama diziyi o kadar çok sevmişler ki illa Onur ve Şehrazat isimlerini koyacağız diye tutturmuşlar.
Ne güzel. Yalnız bu da yine aslında çok mükemmel bir şey şu anlamda. Bizim çocukluğumuz Brezilya dizileri geçti. Onların da artık Onurlarla Şehrazat'la büyüme vakitleri geldi. Ne kadar mutlu olduk. Bu arada siz şimdi bunları anlatıyorsunuz. Biz de hani duyuyor olmaktan dolayı çok büyük mutluluk duyuyoruz. Şu anda biz yurt dışına yayın yapan bir radyoyuz ve şu anda yurt dışında da aslında pek çok ülkede hem Türk dizileri izleniyor hem de yayınlarımız takip ediliyor. Bu anlamda sizi de duyanlar mutlu olmuşlardır muhakkak diye düşünüyorum.
Herkese selamlarımızı iletiyoruz buradan bütün dünyadaki bizi dinleyen dostlarımıza.
Aslında kültürel olarak da Arjantin'le o sıcaklık anlamında da yakınlığımız var ve insan ilişkileri anlamında da yakınlığımız var, öyle değil mi? Hani dediniz ya, kendimi hiç orada yalnız hissetmedim.
Evet.
Hep destek oldular bana. Kızınız doğdu. Tabii. Allah bağışlasın, 4 yaşında bildiğimiz evet. kadarıyla. Hani onun Türkçe öğrenmesi konusunda sizin muhakkak destekleriniz vardır. O iletişimi çocuk nasıl sağlıyor örneğin? Biraz da ondan bahsedelim.
Çocuktan başlayayım isterseniz. Anne inat ettiğinde her şey mümkün. Doğduğu ilk günden beri işte Türkçe ninnilerde başlayarak kızımla sürekli Türkçe iletişim kurdum. Sokakta tabii İspanyolca da iletişim kuruyorum ama birebir de mutlaka kızımla Türkçe iletişim kuruyorum. O yüzden şu anda doğduğundan beri iki dili de çok net olarak rahatlıkla zorluk çekmeden anlıyor ve konuşuyor.
Ne mutlu. Babanızın görüşleri nedir hem Türkçe konusunda hem
Türkiye
konusunda?
Baba da Türkçe konuşuyor zaten. O da Türkçe öğrendi bu süre zarfında. Türk kültürüne hayran. Türk müziğine çok hayran. Zaten müzisyen ve Türk müziği icra eden bir eşim. Biz öyle biraz rol çaldık. Ben Arjantin'e gidiyorum, tango yapıyorum ve öğretiyorum. Hı hı. O Türkiye'ye geliyor, Türk müziği yapıyor.
Yarın bir gün Türkiye'de Türk müziği eğitimi verdiğini görürsek şaşırmayalım.
Aynen. Dolayısıyla öyle bir kültürel anlamda da bir sentezimiz var açıkçası evde. Hem dil bazında hem de işte sanatsal bazda. Arjantin'in geneline baktığımızda ise Arjantin dediğim gibi göçmenlerden oluşan bir ülke. Hı hı. 1400'lerin sonundan itibaren başlıyor. Bütün İspanyolların sömürgeleştirme süreci Güney Amerika topraklarını. Ve dolayısıyla 1900'lerin başına gelindiğinde 1800-1900 arasındaki o 19. yüzyıldaki büyük göç dalgaları hı hı. aslında Arjantin'e en büyük nüfusu taşıyan hı hı. özellikle 1800'lerin sonunda.
Daha çok hangi ülkelerden göç almış?
İtalya, İspanya, Almanya, Polonya, İrlanda, Rusya, Türkiye, Lübnan, Suriye, bu topraklardan o kadar çok göç alıyor ki. Tabii ağırlık İtalyan ve İspanyol kökenli insanlar ama tabii sonra bunlar da kendi içlerinde evliliklerle yine ekstra kozmopolit evet. bir yapıya dönüyor ailelerin genel olarak kültürel ve dilsel yapıları. Tabii hepsi Arjantinli ama ben mesela ilk aylarımda konuştuğum zaman insanlarda aha benim dedem Türk, aha benim büyük büyük babam, büyük büyük anneannem Türk falan. Dedim herkesin bir şeyi Türk, yani nasıl oluyor bu iş? O zaman Türkiye'de yaşayan insanlar kadar bir de Arjantin'de mi insan yaşıyor acaba diye düşünmüştüm. Sonra tabii öğrendim ki özellikle konservatuvarda aldığımız tarih ve kültürel okumaların derslerin içeriğinde daha detaylı görüyoruz. Türkiye'den, Türk topraklarından, daha doğrusu o zamanki Osmanlı topraklarından, Anadolu ve bugünkü Suriye ve Lübnan topraklarından gemilere binerek o zaman başlayan ve hiç bitmeyen savaşlardan kaçan aileler doğrudan Arjantin'e ayak basıyorlar. Hmm. Osmanlı pasaportuyla giriş yapıyorlar ve pasaportlarında Türk yazdığı için herkes Turko orada. Hmm. Zannediyorlar ki Türkler aslında Arapça konuşurlar, Türkler aslında Araplardır. Bir Lübnan, Suriye neyse Türkiye'de odur. O noktada tabii ben internetin bu kadar erişilebildiği bir dünyada nasıl mümkün olabilir? Hala işte Türklerin Arapça konuştu. Çünkü bana söylüyor, senin için çok zor olmuştur değil mi İspanyolca öğrenmek? En başta alfabeyi öğreneceksin. Ha. Yok canım, yani biz Latin alfabesi kullanıyoruz yaklaşık bir yüzyıldır diye açıklamaktan biraz yorulmuştum. Kültürün yani kültürel unsurların, kültürel ürünlerin diyelim işte diziler, filmler, müzik gibi ülkeyi tanıtmadaki önemi.
Evet.
Yani siz isterseniz onlarca konferanslar düzenleyin, nice insanlar gitsin Türkiye'den anlatmaya çalışsınlar Türkiye'nin nasıl bir yer olduğunu. Bir Onur, bir Şehrazat geliyor, konu kapanıyor.
Onur ve Şehrazat'a sevgilerimizi
evet.
sunuyoruz. Deniz Öztin, gerçekten iyi ki geldiniz. Bizi o kadar mutlu ettiniz ki.
Ben de arzu ederim ki şu anda programımızı dinleyen tüm dinleyiciler en azından benim için bir güzellik yapabilirlerse ellerindeki telefonlardan neyse herhangi bir şey, bir Arjantin tango yazsınlar, bir şarkı dinlesinler. bizimle bu şekilde eğer bir bağ kurabilirlerse bu programla, bu esnada ben de çok mutlu olurum. Çünkü müzikal anlamda bize çok yakın tarafları var tangonun. Özellikle şöyle söylerler Arjantin'deki tango yapan profesyoneller. Arjantinlerden sonra en iyi tangoyu Türkler yapar. Bu da aslında çok benzer bir hamurdan, kültürümüzün yoğrulmasından kaynaklı.
O ritimler galiba bize.
Yani hem ritimler hem de işte az önce bahsettiğim Akdeniz ülkelerinden gelen göçün çok yoğun olması Arjantin'de. Tango'da bütün bu göçlerin sonunda harmanlanarak doğmuş bir müzik ve oradan doğmuş bir dans. Dolayısıyla o müziğin içerisinde Türk ritimleri de var. O müziğin içerisinde işte flamenko'nun çok büyük etkisi var vesaire. Yani dolayısıyla sözlerine baktığınızda mesela yoğun bir ajitasyon, yoğun bir dram, aşk, kayıplar, ulaşamamalar. Bunlar hep zaten bizim şarkılarımızda, türkülerimizde o hep sevgiliye ulaşamama, sevilip sevilememe, evet, karşılık bulamama, bütün o duygular. Tabii ki. Gerçekten çok benziyor. Arjantin tangoyla çok güzel örtüşüyor. O yüzden de Türkler Arjantinlilerden sonra en iyi tango yapan millet olarak ün salıyorlar.
Evet, ve siz bir Arjantinliye tango öğreten bir Türk olarak aslında sanıyorum uzun yıllar yine bu önemli, bu güzel işe, göreve devam edeceksiniz gibi gözüküyor.
Hani
çok arzu ederdik, keşke Türkiye'ye dönseniz de Türkiye'deki Türklere belki Arjantin tangoyu öğretesiniz, ama neden olmasın ileride?
Neden olmasın? Bundan 15 yıl önce deselerdi Deniz böyle böyle böyle olacak hayatın, dalga geçiyorsun herhalde benimle derdim söyleyene.
Ama aslında burada şu da çok önemli. Eğer bir işi gerçekten çok istiyor ve seviyorsanız o işte başarıya ulaşmamak diye bir şey yok. Çünkü önünüze bir şekilde kapı açılıyor. Ben onu hissettim sizin yaşamınızdan. Dediğiniz gibi eğer biri bana da dese ki ya Arjantin'de bir Türk var ve oradaki Arjantinlilere tango öğretiyor. Yok canım ya derdim. Hani sonuçta Arjantin'in zaten dünyaya tanıttığı bir müzik ve bir dans. Bunu hani bir Türk nasıl öğrenip de Türkiye'den gidecek de Arjantin'de öğretiyor. Ama demek ki oluyormuş. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben çok teşekkür ediyorum.
Için gerçekten kendi adıma çok mutlu oldum. Ve ben hissediyorum ki bu enerjimiz dinleyicimize de geçmiştir. Onlar
umarım
da çok mutlu olmuşlardır. Ayaklarınıza sağlık. Ne zaman döneceksiniz?
Ben önümüzdeki hafta dönüyorum.
Güle güle, güle güle gidin. Tekrar gelin inşallah.
Çok teşekkür çok ediyorum. Çok sağ olun davetiniz için de. Benim için büyük bir keyif ve de şeref.
Ve Arjantin'e bizden lütfen selam götürün. Öğrencilerinize selam götürün.
Tabii ki.
Onları da buradan sevgiyle anmış olalım. Ve eğer hani Türkiye'ye gelmek isterlerse, Türkçe öğrenmek isterlerse kapımız tabii Türkiye olarak herkese açık. Çok teşekkür ediyoruz Zeynep.
Ben çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, içimizden biri köşemizde bugün konuğumuz Arjantinlilere tango öğreten Türk diye tanıtabileceğimiz sizlere Arjantin tango eğitmeni ve dansçısı Deniz Öztin'di. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz yayınımızda olduğu için. Bizlerle hem duygularını hem anılarını hem de yaşadıklarını yaptıklarını paylaştığı için. Hayatın Sesleri devam ediyor.
Kuşun kanadını öfledik selamımızı, gönderdik uzak diyarlara. Şarkılarımız hasretin kalp çarpıntısı. Dağlar, yollar, denizler açtı sesler, sesimiz. Dostluğunuz, yol arkadaşlığınız, tek isteğimiz. Biz burada ama bir nefes kadar yakınız. Sesimize ses verin, çoğalalım, çiçekler açsın yüreklerimizde. Çünkü sıcacık bir dost sesidir hayatın sesleri.
Bu tuzlu meltem mi böyle genzimi yakan, yoksa dokundu mu sarf ettim o sözler çökerken sahile. Gece sinsi bir duman birer birer uçurumdan atlar, hevesler. Olacak şey miydi şimdi senin yaptığın onca işin gücün üzerine? Bir de bu geçmiyor boğazımdan. İnanır mısın sen yokken ne ekmek ne de bir yudum su. İncirler olana kadar kalsaydın bari, onlarca sözden birini tutsaydın bari. Beni böyle habersizce alıp giderken bavuluna kalbimi de atsaydın. Alıp giderken bavuluna kalbimi de atsaydın bari. Sarf ettim o sözler çökerken sahile. Gece sinsi bir duman birer birer uçurumdan atlar, hevesler. Olacak şey miydi şimdi senin yaptığın onca işin gücün üzerine? Bir de bu geçmiyor boğazımdan. İnanır mısın sen yokken ne ekmek ne de bir yudum su. İncirler olana kadar kalsaydın bari, onlarca sözden birini tutsaydın bari. Böyle habersizce alıp giderken bavuluna kalbimi de atsaydın bari. İncirler olana kadar kalsaydın bari, onlarca sözden birini tutsaydın bari. Beni böyle habersizce alıp giderken bavuluna kalbimi de atsaydın bari.
Sevgili dinleyicilerimiz, koronavirüsle mücadele kapsamında evde kalıyoruz. Evde geçirdiğimiz zamanı dolu dolu değerlendirebileceğiniz bazı etkinlikleri sizlerle paylaşmak istiyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı, TRT İşbirliği ile yeni bir uygulamaya imza attı. 24 Mart 2020 tarihinde başlayan Sanat Heyecanı Evimizde etkinlikleriyle daha önce kayıt altına alınmış birçok konser, tiyatro oyunu ve opera eseri evlerimize konuk oluyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Etkin Kütüphane Evinizde etkinliklerini başlattı. Hazırlanan zengin içerikle oluşturulan online aktivitelere Twitter'dan @kutuphanedeyiz, Facebook ve Instagram'dan @kutuphanedeyim, YouTube'dan Kütüphanedeyim hesapları üzerinden canlı olarak ulaşılabilir. Kütüphanem Cep'te mobil uygulamasıyla 15 yaş üstündeki vatandaşlarımız e-devlet entegrasyonu sayesinde kütüphanecilik işlemlerini gerçekleştirebilirler. Ayrıca 22 bin e-kitaba da bu uygulama üzerinden erişebilirler. Görme engelli vatandaşlarımızsa konusankitaplik.mkutup.gov.tr adresinden ulaşabilecekleri Milli Kütüphane Konuşan Kitaplık aracılığıyla sesli kitaplara erişim sağlayabilirler. Kültür ve Turizm Bakanlığı YouTube kanalı aracılığıyla devlet tiyatrolarının oyunlarını izleyiciyle buluşturuyor. Çizmeli Kedi, Mikrop ve Gribik, dünyanın eski zamanlarında gibi çocuk oyunlarının da aralarında bulunduğu oyunlar online olarak izlenebiliyor. Bakanlığın YouTube kanalında ayrıca önemli opera ve bale temsilleriyle çeşitli konser ve etkinlikler de takip edilebilir. Bakanlığın sanalmuze.gov.tr adresinden 3 boyutlu müze turları gerçekleştirilebiliyor. Ankara'daki Kurtuluş Savaşı Müzesi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve Cumhuriyet Müzesi, Çanakkale'deki Troya Müzesi, Samsun'daki Gazi Müzesi, Şanlıurfa'daki Göbekli Tepe Ören Yeri, İzmir'deki Efes Müzesi, sanalmuze.gov.tr adresinden ziyaret edilebilir. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı tüm dünyayla buluşturuyor. Vatandaşlarımız gerek kitap tanıtımlarıyla, gerekse dijital konserlerle evlerimize konuk oluyor. Bu etkinliklere de YTB'nin YouTube kanalından ulaşılabilir. Sevgili dinleyicilerimiz, yeni etkinlikler oldukça programımızda sizlere duyurmaya devam edeceğiz. Bizler Hayatın Sesleri ekibi olarak hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Ve diyoruz ki, unutmayın, hayat eve sığar. Hayat. Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli hocamızı stüdyomuza aldık. Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizi Zehra Tuncer hocamız bizlerle birlikte. Değerli hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim size.
Sevgili dinleyicilerimiz, bugün değerli hocamızla darlığı ve varlığı, fakirliği ve zenginliği konuşacağız. Aslında bu kavramlar hayatımızın içinde ama biz bu kavramlara farklı bir açıdan bakacağız. İnsanı eğiten bir süreç midir diye soracağız değerli hocamıza. Öyle midir hocam? Varlık da varlık da bir imtihan mıdır?
Ders almaya niyetlenen insan için ciddi bir derstir, imtihandır. Dinimiz aslında insanlara fakir ya da zengin oluşlarıyla değer vermiyor. Çünkü asıl malın mülkün sahibi Allah'tır. Dolayısıyla tabii ki insanların çabaları, gayretleri, bu konuda emek sarf etmeleri önemlidir. Varlık sahibi olmaları, zengin olabilmeleri için. Ama ayet-i kerimede de ifade edildiği gibi malı mülkü veren Allah'tır. Evet. Dolayısıyla yani verdiği insanı değerli kılıp vermediği insanı değersiz kılması düşünülemez. Sonuçta konu başlığımızda da ifade ettiğiniz gibi varlık da yani zenginlik de bir sınavdır. Yoklukta bir sınavdır. Ayet-i kerimede bu net bir şekilde ifade ediliyor. Sizleri yeryüzünün halifeleri kılan Allah'tır. O size verdiği çeşitli nimetlerle imtihana çekmek için kiminizi derece derece diğerinizin üzerine çıkardı buyuruluyor. Yani varlık sadece nimet yönüyle ele alınacak bir durum değil. Bu bir imtihan. Peygamber Efendimiz insanların değerlerini belirtirken hepiniz Adem'in çocuklarsınız, Adem ise topraktandır buyuruyor Veda hutbesinde. Yani insanların özde eşit olduklarını ama zamanın, şartların insanları şekillendirdiğini, değiştirdiğini ifade ediyor. Tabii ki dinimiz fakirliği tavsiye eden, teşvik eden bir din değil. Tek başına fakirlik ya da zenginlik iyidir ya da kötüdür diyemeyiz. Bu özelliğe sahip veya bu imkanlara sahip kişilerin bu imkanları ya da yokluğu nasıl kullandığı, nasıl yorumladığı, nasıl sonuç çıkardığına bağlı iyi ya da kötü olabilir. Bir insan ne kadar zengin olursa olsun bunun bir sınırı vardır. Dolayısıyla ve bu bugün vardır ama yarın var mıdır, olabilecek mi? Bunu bilmiyoruz. Bundan 20 sene önce ülkemizde bir deprem felaketi yaşadık. Bugün işte yakınımızdaki ülkelerde savaş var. Belki bundan 20 sene önce çok zengin olan o bölgenin zengini olan insanlar şu anda gelip bizim vereceğimiz imkanları küçücük şeylere muhtaç durumda yaşıyorlar. İşte 20 sene önceki depremde bir gün önce çok zengin olan insanların bir gün sonra ekmek kuyruklarında olduğunu hepimizin hatırasında bir fotoğraf karesi de olsa izi var. Dolayısıyla zenginlik dediğimiz şey geçici bir şey. Kalıcı bile olsa sonuçta hepimiz bir gün bu dünyadan gideceğiz. Evet. Gittiğimizde hiç kimse, hani bizim klasik bir lafımız vardır ya.
Kefenin cebi yok.
Evet. Dolayısıyla hiç kimse buradaki hiçbir şey alıp götürmeyecek. Önemli olan dünyadayken bunu nasıl kullandı, nasıl değerlendirdi, o önemlidir. Bazı insanlarda, anneannem rahmetinin bir sözü vardı. Bazı insanlar kendi malının sahibi, bazıları da emanetçisi derdi. Yani ona emanet edilmiş bir şey kullanmıyor, kıyamıyor harcamaya. Çocuklar için bekçilik yapıyor dolayısıyla. Bu da yanlış bir şey tabii. Bir Allah bir insana nimet vermişse bu imtihandır ve bunu da kullanmak lazım. Peygamber Efendimiz böyle üstü başı perişan vaziyette mescide gelen bir sahabiye soruyor. Senin hiçbir imkanın yok muydu? Niye böyle geziyorsun diye. O da var ya Resulallah diyor, bahçelerim, hurma bahçelerim var, koyun sürülerim var. O zaman diyor Allah verdiği nimeti kulunun üstünde görmek ister. Sen güzel giyin. Yani Allah güzeldir, güzeli sever buyuruyor Peygamber Efendimiz. Bir insan zenginse bu zenginliğin nimetlerinden de faydalanmak ona düşen bir sorumluluk da aynı zamanda. Ama hani bunu bir kibir vesilesi yapıp bir insanları küçük gibi, değil görmeye, mi? Onları aşağılamaya bir vesile yapıyorsa zenginliği.
İşte imtihan orada başlıyor.
İmtihan orada başlıyor, evet. Ve bu zenginlikten dolayı bir gurura, kibire kapılırsa bundan dolayı problem başlıyor. Mesela İran bahçelerinin yok edilişinin, helak edilişinin zemininde de o var. O bahçeyi yapan kişi çok güçlü ve bu bahçeyi yaptığı zaman kendini, gücünü daha da abartarak hissediyor. Çevresindekilere de öyle davranıyor. Bir gecede helak oluyor. Dolayısıyla insanın aslında kendini en güvende hissettiği an, en zayıf olduğu nokta, bütün savunma mekanizmalarını bırakmış oluyor. Dolayısıyla bir insan zenginse bundan onun o parasında ihtiyaç sahibi insanların da hakkı var. Evet. Bunu da göz ardı etmemesi lazım. Dinimiz zengin olmayı teşvik ediyor. Niye teşvik ediyor? Çünkü zekat verin, sadaka verin, ihtiyaç sahiplerine sahip çıkın, koruyun, gözetin. Sizin paranızın da onların hakkı vardır diyor Allah-u Teala. Bu şartları yerine getirdikten sonra, israfa kaçmadıktan sonra zenginlik sınavından başarıyla çıkılır. Fakirlik de zor bir sınav. Aslında zenginlik kolay bir sınav gibi gözüküyor ama gerçekten öyle kolay bir şey değil. Bazen insanların canından can alsanız dokunmuyor ama zekat ver, sadaka ver, ihtiyaç sahibi bir insana para ver dediğinizde yani çok zor geliyor. Hatta şöyle bir ifade var. Bir şey isteyince Allah versin diyorlar. Bu ayet-i kerimede de hatırlatılıyor. Yani onlara Allah'ın size verdiği nimetlerden verin denildiğinde onlar kendi paralarından, kendi imkanlarından ihtiyaç sahiplerini faydalandırmak istemezler. Onlara da Allah versin derler. Bu Allah-u Teala'nın çirkin gördüğü, yanlış gördüğü bir davranış. Dolayısıyla zenginlik öyle kolay bir sınav değil. Fakirlik de, ihtiyaç içinde olmak, darlık da bir sınav. Anneannem rahmetlinin bir sözünü hatırlatayım gene. Bir muhacir nenemiz var, o öyle söyler derdi. Yokluk demir leblebidir yiyene, ateşten gömlektir giyene. Gerçekten zor bir şey. Ama orada da insan bunun bir sınav olduğunun farkında olursa onu atlatmak, o duruma katlanmak kolay. Allah-u Teala çalışan insanları kendi nimetiyle zenginleştiriyor. Hı hı. Orada da ben fakirim deyip kendini bırakmaması, çaba sarf etmesi lazım.
Hatta belki isyan etmemesi.
İsyan etmemesi tabii ki. Bunun bir sınav olduğunun farkında olması lazım. Mesela peygamberler çok özel insanlar da ciddi yokluklar, darlıklar yaşadılar. Evet. Peygamber Efendimiz zengin bir eşi olduğu halde, kendi ticaretle uğraştığı halde müşriklerin ambargosu sebebiyle günlerce yemek yiyemeyecek hale geldiler ashabıyla birlikte. Ve Peygamber Efendimiz buna rağmen ashabına şunu hatırlattı. Ben sizin darlıktaki sınavı daha kolay vereceğinizi düşünüyorum ama varlık olduğundaki sınavınızın daha zor olacağını düşünüyorum dedi. İnsanın psikolojisi zor zamanlarda insanlar birbirlerine kenetleniyor. Aile belki bir araya geliyor, birbirine destek oluyor ama zenginlik başlayıp mal birikmeye başladıktan sonra evet, paylaşma meselesi de ortaya çıkıyor. Dolayısıyla ikisi de ayrı ayrı zor sınavlar. Fakir insan bununla başa çıkmak için çalışmalı, çabalamalı. İşte sahabe efendilerimiz hicret ettiklerinde çok fakir durumdalardı. Ama gittiler, alın teri döktüler, emek verdiler. Allah onları zenginleştirdi. Gidip kimseden istemediler. Fakirlik yanlış değil ama dilenmek, bir başkasından bir şeyler istemek
evet,
yanlış olan.
Evet değerli hocam, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Hayatın Seslerinden bugünlük bu kadar. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Gökhan Polat ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında tekrar birlikte olmayı diliyoruz. Şimdilik hoşçakalın.
Aman bir tez yalısın, yüreğime ateş aldı, telli vurşun yarası. Burası da aspat değil Halil'im, aman bir tez yalısın, yüreğime ateş aldı, dostlar vurşun yarası. We'll be right back. halilim, çökertme varalım. Gidelim, gidelim halilim, çökertme varalım. Kolcular gelince halilim, nerelere kaçalım. Kolcular gelince halilim, nerelere kaçalım. Anam kurşun saçalım. Teslim olmayalım halilim, anam kurşun saçalım. Burası da aspat değil halilim, aman bir tez yağlısın. Yüreğime ateş aldı, telli kurşun yarası. Sıra aspat değil halilim, aman bir tez yağlısın. Yüreğime ateş aldı, dostlar kurşun yarası. Çerkez kaymakam aldı. Çakırda gözlü gülsümümü Çerkez kaymakam aldı. Burası da aspat değil halilim, aman bir tez yağlısın. Yüreğime ateş aldı, telli kurşun yarası. Burası da aspat değil halilim, aman bir tez yağlısın. Yüreğime ateş aldı, dostlar kurşun yarası.
Hayatın sesleri.